Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Hordad 1400 Hicri Kameri, 11 Şevval 1442 ve Miladi 23 Mayıs 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerefi ile Türkiye'nin Filistin politikaları üzerine yapı röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve Amerika'nın gerçek yüzü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamine.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte İran'da 216 vatandaş daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Rouhani, İran milletinin ekonomik savaşta zafer kazandığını söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, yaptırımların %95'inin kaldırılması üzerinde mutabakat sağlanmıştır dedi. Meclis Başkanı Galibov, askeri konularda caydırıcılık ve kendi topraklarımızı savunma peşindeyiz, dedi. Nahal ile Heniye telefonda direniş zaferini görüştü. Ve Asayip Ehli Hak, Türkiye'ye karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat zarfında koronavirüsten dolayı ülkede 216 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 216 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 8631 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 78597'ye, vaka sayısı 2.832.518'e yükseldi. Virüse yakalanan hastalardan 4855'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı 2.333.789'a ulaştığı ifadesi kullanıldı. Sağlık Bakanı ayrıca şimdiye dek toplam korona aşısı uygulanan doz miktarının 2.991.859'a yükseldiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugün yaptığı konuşmada İran milletinin ekonomik savaşta zafer kazandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani kendi başkanlığında düzenlenen Hükümet Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun 277. toplantısında yaptığı konuşmada sanayi alanında üretim rakamlarının Amerika'nın azami baskı politikasının işe yaramadığını gösterdiğini ifade ederek Amerikalıların bizzat kendilerinin de bu politikaların hezimete uğradığını itiraf etmek zorunda kaldıklarını söyleyerek şöyle konuştu. Ülkenin çeşitli sanayi sektörlerindeki üretim artış rakamları Amerika'nın başarısızlığını kabul etmeye zorlayan maksimum baskı politikasının etkisizliğinin en iyi kanıtıdır diye konuştu. Rouhani Viyana'da yapılan son görüşmeler ışığında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uyarınca yaptırımları kaldırmaya hazır olduklarını açıkça belirttiler. Nihai bir anlaşmaya varılıncaya kadar müzakerelere devam edeceğiz diye ekledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Seyda Abbas Arakçı, yaptırımların %95'inin iptali üzerinde mutabakat sağlandığını vurguladı. Viyana'dan döndükten sonra bugün İslami Şura Meclisi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısına katılan Arakçı burada sunduğu raporunda, Viyana'daki müzakerelerde yaptırımların %95'inin kaldırılması üzerinde taraflara mutabık kaldığını duyurdu. Irakçı'ya geriye kalan %5'lik üzerinde de müzakerelerin de görüşmelerin devamında da bunların da kaldırılacağını ifade etti.
İran İstihbarat Bakanlığı Batı Azerbaycan ile Sistan ve Beluçistan eyaletlerinde gerçekleşen başarılı operasyonlarda 3 terör çetesinin çökertildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Irak-Kürt bölgesinden terör ve silahlı gasp eylemleri gerçekleştirmek için ülkeyi sızan silahlı bir grup istihbarat ekipleri tarafından takibe alındı. Batı Azerbaycan'daki Urumiye kentinde söz konusu çeteye karşı yapılan operasyon sonucu silahlı çete mensubu 2 terörist etkisiz hale getirilirken biri kaçmayı başardı ifadeleri kullanıldı. Sistan ve Beluçistan vilayetinin Saravan ilçesinde bir çocuğun öldüğü, birkaç kişinin yaralandığı 21 Mart 2021'deki terör saldırısı faillerinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, yurt dışından yönlendirilen ve eylem hazırlığında olan terör örgütü Ceyşul Zulüm'e mensup teröristlerden bir adet tabanca, 60 kilo patlayıcı madde ve uzaktan kumanda ele geçirildi denildi. Açıklamada ayrıca Sistan ve Beluçistan'dan başka bir terör çetesi tespit edilerek üyeleri yakalandı. Böylece birçok potansiyel terör eylemi engellendi belirtildi. Teröristleri destekleyen bazı ülkeler ile terör örgütlerinin uyarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Ülke güvenliğine yönelik yapılacak herhangi bir eyleme kararlı ve güçlü biçimde karşılık verilecektir. Teröristlerin güvenli limanı haline gelen ülkeler ise teröristlerin eylemleri konusunda hesap vermelidir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan Büyükelçiliği, bazı Ermeni haber çevrelerinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Karabağ Savaşı sırasında 160 Ermeni askerinin İran tarafından gözaltına alındığına dair çıkan iddiayı tekzip ederek bu iddianın temelsiz olduğunu belirtti. İran'ın Erivan Büyükelçiliği bugün yaptığı açıklamada, Karabağ Savaşı sırasında İran topraklarına geçen 160 Ermeni askerinin İran güçleri tarafından gözaltına alındığına dair iddiaların temelsiz olduğunu belirtti. İran Büyükelçiliği ayrıca 160 Ermeni askerinin hala İran'da tutuklu ve İranlı tarafın onları iade etmek için bazı şartlar ileri sürdüğüne dair iddiaların da yanlış ve temelsiz olduğunu aktardı. Dün bazı Ermeni haber çevreleri Karabağ Savaşı sırasında 160 Ermeni askerinin İran topraklarında gözaltına alındı ve hala bu askerlerin İran'da tutulduğunu ileri sürmüştü. İran İslam Cumhuriyeti, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti dahil her daim komşuları ile iyi münasebetler içinde olduğu bir sırada bu iddialar gündeme getiriliyor.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı kazanımlarının teşhir edildiği fuarın kapıları ziyaretçiler için açıldı. Horemşehir'in işgalden kurtarıldığı 3 Hordat günü dolayısıyla bugün İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Savunma Bakanı General Emir Hatemi'nin katılımıyla düzenlenen törende Savunma Bakanlığı'nın Kara Harbi alanındaki kazanımları fuarın açılışı gerçekleşti. Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Kurumu tarafından tertip edilen fuarda zırh derece roketler, karadan karaya ve taktik füzeleri, türlü akıllı silah ve mühimmatlar, son nesil taktik araçları ve de petrol, doğalgaz, maden ve kimyasal alanlardaki endüstriyel ekipmanlar ve sivil araçlar teşhir edilmekte. Bu arada İran Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakri, Horemşehir fethi dolayısıyla yayımladığı mesajda bu fethi İslami İran'ın parladığı alanlarda bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakri Hicri Şemsi takvime göre 3 Hordad günü Horemşehir fethinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda bu günü direniş, fedakarlık ve zafer günü olarak adlandırıldığını belirtti. İran takviminde Hicri Şemsi 3 Hordad direniş, fedakarlık ve zafer günü olarak adlandırılmıştır. Hicri Şemsi 3 Hordad 1361 tarihinde İranlı kahraman güçler Bağız ordusu tarafından işgale uğrayan Horemşehir kentini 578 gün sonra düşman işgalinden kurtardı.
İslam-ı Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, askeri konularda caydırıcılık ve kendi topraklarını savunma peşinde olduklarını vurguladı. İslam-ı Şura Meclis Başkanı Galibaf, Horemşehir'in işgalden kurtarıldığı 3 Hordad günü dolayısıyla İran Silahlı Kuvvetleri kazanımları fuarının açılış töreninde yaptığı konuşmada askeri meselelerde caydırıcılık ve kendi topraklarını savunma, sürdürülebilir barış, istikrar, komşular ve İslam ümmetiyle dostane ilişkiler kurma peşinde olduklarını ifade ederken herhangi bir tecavüz ve saldırganlık karşısında da dimdik durduklarını kaydetti. Galibaf ayrıca 3 Hordad'ın bu toprakların evlatları ve şehitlerinin yazdığı destan ve mücadelenin hatırlattığını da ifade ederken savunma ve güvenlik alanında gelişim ve çeşitliliğe tanıklık ettiklerini belirtti. İslam-ı Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ayrıca Siyonist rejime karşı direniş cephesinin tarihi zaferi nedeniyle Filistin halkını tebrik etti. Galibaf direniş cephesinin zaferini kutlarken bu direniş gösterdi ki İslam ümmeti birlik ve dayanışma ile adım atar, ilahi geleneklere dayanırsa ve Batı'nın tüm donanımı, olanakları ve desteğiyle Amerika önderliğinde işgalci rejime karşı halka güvenirse kuşatılmış bir bölgede bile kazanır dedi. Galibaf'ı büyük zafer ilahi geleneklere dayanıklık elde edildi ancak 1960'larda Arap ülkelere bu rejime 5 gün bile direnemedi diye belirtti. İslami Şura Meclis Başkanı İşgalci Siyonist güçleri 10 Mayıs'ta Gazze şeridine yönelik acımasız saldırılarına başladı ve şimdiye dek yüzlerce Filistin'i öldürdü ve 1200'den fazla kişi yaraladı. Gazze'ye yönelik devam eden Siyonist saldırganlığa yanıt olarak Filistin direniş cephesi işgal altındaki bölgelere roket saldırıları başlattığı ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, köksüz Siyonist ağacının artık çürüdüğünü belirterek Gazze Savaşı'nın yakında bu ağacın devrileceğini gösterdiğini belirtti. İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, savunma sanayisi fuarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, hali hazırda İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma sanayi başta olmak üzere farklı alanlarda eşsiz bir üstünlüğe sahip olduğunu söyledi. General Hatemi bir zamanlar masadaki seçeneklerden bahseden düşman artık hava sahasında İran'a karşı üstünlüğünü kaybettiğini kabul ediyor ifadesini kullandı. Savunma Bakanlığı'nın savunma alanındaki faaliyetlerine dikkat çeken Hatemi, faaliyetlerimizin ana odağı tüm alanlarda stratejik sahalara, affedersiniz, stratejik silahlara ulaşmaktır. Kara savaşı alanındaki ana hedeflere ulaştık. Füze alanında silahlı kuvvetlerin Amerika'nın Ayn el-Esed hava üssüne yaptığı operasyon gibi görevini yerine getirebilecek gerçek bir yeteneğe sahibiz diye konuştu.
Filistin direnişinin Gazze şeridine savaş açan işgal ordusu karşısında kazandığı zafer dünyanın çeşitli ülkelerinde Filistin halkının haklı davasını destekleyenler tarafından gösterilerle kutlanıyor. İslam İran'ın başkenti Tahran dahil muhtelif kentlerinde Filistin direnişinin işgal rejimi karşısındaki zaferi kutlamaya devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da ise Filistin davasına, Kudüs'e ve Gazze'ye destek için düzenlenen gösteriye yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Filistin Forumu Başkan Yardımcısı Zahir Biryavi konuşmasında son savaşta işgal ordusunun burnunun sürtüldüğünü ve daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde aşağılandığını söyledi. Filistin direnişinin zaferi İngiltere'nin diğer bazı kentlerinde de düzenlenen gösterilerle kutlandı. Kanada'nın Toronto kentinde ve İspanya'da düzenlenen gösterilerde de işgalcilerin, ihlallere ve işgal ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılar kınandı. Mauritania'nın başkenti Mouakchott, Kudüs'te Filistin'e destek için düzenlenen gösteriye de çok sayıda kişi katıldı.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad En-Nahale ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye telefonda direniş gruplarının Siyonist rejimi karşı son zaferini konuştular. Bugün gerçekleşen görüşmede Nahale ile Haniye, Siyonist düşman karşısında 12 günlük savaş sırasında Filistin milleti ve direnişin zaferini karşılık olarak tebrik ettiler. Haniye ve Nahale, Kudüs Kılıcı Operasyonu'nun direniş, Filistin milleti, İslam ve Arap ümmeti ve dünyanın tüm hür ve azade insanları için büyük bir zafer olduğunu ve bu mücadele sonrasında durumun öncekine göre tamamen farklı olacağını kaydettiler. Bu arada Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ateşkesin ardından bugün Bağdat'a gitti. Riyad, Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşecek.
Amerikan Eşyos haber sitesi Amerikan yönetiminin Siyonist rejimin 10 Mayıs'ta Filistinlilere saldırıları başlamadan önce bilgi edindiğini bildirdi. Eşyos sitesinde yer alan habere göre Amerikan Başkanı Joe Biden yönetimi Nisan ayında aldığı ilk uyarılarla Siyonist rejimin Filistinlilere karşı saldırılarından haberdar olduğunu ancak Beyaz Saray'ın o sıralarda bu uyarıları ciddi almadığını, çünkü Biden yönetiminin öncelikleri arasında yer almadığını vurguladı.
İşgal güçleri Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'daki yasa dışı eylemleri sürüyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İşgal güçleri Yahudi yerleşimcilerin provokasyonlarına son verilmesi ve 14 gündür mahalleye uygulanan ablukanın kaldırılması amacıyla Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinin batı girişinde dün düzenlenen gösteriye müdahale ederken bugün de bir grup Siyonist yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin Kızılay Derneği işgal güçlerinin Şeyh Cerrah mahallesindeki gösteriye müdahalesi sırasında birçok göstericinin yaralandığını, ses bombasıyla başından yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını ve diğer yaralıların tedavilerinin olay yerinde yapıldığını açıkladı. Protesto gösterisine mahalle sakinlerinden ve mahalle dışından onlarca kişinin katıldığı, göstericilerin mahalleye uygulanan ablukayı ve Yahudi yerleşimcilerin provokasyonlarını kınayan sloganlar attıkları bildirildi. İşgal güçlerinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nin girişlerinde barikatlar kurduğu ve mahalle sakinlerinin dışındaki Filistinlilerin evlerinden çıkarılmak istenen ailelere destek amacıyla mahalleye girmelerine izin vermediği belirtildi. Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden Munayel Kurt, mahallenin 14 gündür adeta askeri kışlaya döndüğünü, işgal güçlerinin kasıtlı olarak mahalle sakinlerine kötü davrandığını ve dolaşımlarını kısıtladığını, Siyonist yerleşimcilerin ise mahalleye özgürce girip çıktıklarını söyledi. İşgal güçleri Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki 28 evde yaşayan 500 civarındaki Filistinliyi evlerinden çıkarıp tehcir etmek ve evlerine Yahudi göçmenleri yerleştirmek istiyor. Öte yandan bugün sabah da bir grup Siyonist yerleşimci işgal askerlerinin desteği altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, Aksa'yı kuşatan işgal güçleri Filistinlilerin namaz için Mescid-i Aksa'ya girmelerine engel oldular. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan Aşım Haber bülteni devam ediyor. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki harekatı sırasında onlarca teröristin etkisiz hale getirildiğini söylerken, Türkiye'nin Irak topraklarındaki askeri varlığının süreceğini belirtti. Çok maksatlı TCG Anadolu Savaş Gemisi'nin İnşa çalışmalarını inceleme sırasında açıklamada bulunan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonuna işaretle şimdiye dek Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek harekatı çerçevesinde 124 teröristin öldürüldüğünü ifade ederek bu sürecin devam edeceğini belirtti. Türk İnsan Babakhane açıklamasında ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 23 Nisan'da Irak topraklarında başlattığı operasyonun süreceğini bildirirken, Bağdat yönetiminin Türkiye'nin kendi topraklarındaki askeri varlığına yönelik kınama ve eleştirileri de devam ediyor.
Irak Asayip Ehli Hak Hareketi Ankara'nın saldırı ve ihlallerini ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliği çiğnemesine karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirdi. Asayip Ehli Hak Hareketi Siyasi Büro Sözcüsü Mahmud Rabi'i bugün El Malume haber sitesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki noktalara PKK ile mücadele bahanesiyle düzenlediği saldırılarına gösterdiği tepkide, Irak'ın egemenliğini savunmak ve Türkiye'nin devam eden saldırılarına yanıt vermek için tüm seçeneklerin masada olduğunu ve Irak güvenlik güçlerinin Türkiye'nin her türlü saldırganlığına karşılık verme gücüne sahip olduğunu söyledi. Rabi'i, Türkiye'nin Irak'ın Kürdistan bölgesi sınırları içinde ve dışında işgal alanını genişlettiğini işaretle, Irak hükümetinden ülkenin hava savunma sistemini geliştirmesini istedi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk köyü Paşevike, Pomak köyü ve Türk çocuklarına yuvan, Yunan çocukları diyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in kınayarak Yunanistan'a bir kez daha ülkesinde yaşayan soydaşlarımızın Türk kimliğini inkara son vermeyi ve bugündeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamaya davet ediyoruz açıklamasını yaptı.
Ve Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapılan aşı anlaşmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, koronavirüse karşı geliştirilen 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmanın yapıldığını açıkladı. Toplam 270 milyon doz aşı anlaşması yapıldığını ifade eden Bakan Koca, 270 milyon doz nüfusumun 3 katından daha fazla aşı. Bu güce güvenin dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreterinin İslami Kalabı rehberine mektubu başlığını taşıyor. Filistin direnişi 12 gün süren belirleyici çatışmada işgal rejimi İsrail'e başka bir yenilgiyi de yaşatmayı başardı. Ancak bu büyük zafer nasıl sağlandı ve hangi etken ve bileşenler bunda rol ifade etti? Bu zaferin en önemli özelliklerinden biri, direnişin yumuşak ve sert gücünün sahadaki mücadelenin yanında ortaya çıkışıydı. Bu durumda Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale, İslami Kalabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi yazdığı mektupta bu zaferde direniş hareketleri İran'ın mazlum Filistin milletine destek ve yardımlarından dolayı teşekkürlerini dile getirirken şöyle dedi. İslami Cihat Hareketi'ni ve Kudüs güçlerine komuta eden ve savaşan kardeşlerim ve şahsım adına Filistin halkı ve direnişinin Siyonist düşmana ve onun hamisi emperyalizme karşı görkemli zaferi vesilesiyle sizi kutluyorum. Mektubda ayrıca şu cümlelere yer verildi. Tüm alanlardaki sürekli ve açık desteğiniz yine savaşta zaferin elde edilmesinde de büyük rol oynadı. Ve düşmanın askeri üstünlüğüne rağmen direniş savaşçıları tüm güçleri, yetkileri ve cesaretleriyle savaş alanına girdiler. Ziyad Nahale söz konusu mektupta ise İran İslam Cumhuriyeti'ne Filistin milletine desteklerinden dolayı teşekkür ederek şöyle devam etti. Filistin direniş grupları her daim Şehit Süleymani'nin Kudüs'e ve Filistin meselesine etkin biçimde destek verdiğini bildirmiş ve bu bağlamda ortak görüşe de sahiptir. Komutan Süleymani ve devrim muhafızları Kudüs gücü Gazze Şeridi'nde silahlı direnişin güçlenmesinde de etkin ve belirgin rol ifa etmiştir.
İslami Cihat Hareketi'nin Tahran temsilcisi Nasır Ebu Şerif bu bağlamda şöyle diyor. İran'ın destekleri, Siyonist rejim karşısında Filistin direniş gruplarının durmasına ve direnebilmesine yol açtı. İran, baştan itibaren siyasi, manevi ve maddi olmak üzere her alanda Filistin meselesine destek vermeyi gündemine alıp her daim bu doğrultuda adım atmıştır. Aslan Şehit Tümgeral Süleymani, bölgede direniş cephesinin kurulması ve cephenin muhtelif parçalarının Filistin meselesi etrafında birleşmesinde benzersiz bir rol ifa etti. Amerika'nın Kor General Süleymani'ye yönelik düzenlediği hain suikasttan en önemli hedefi bölgede direniş cephesini zayıflatmaktı. Ancak hiçbir zaman direnişe karşı bu hedefine ulaşamadı. Esasında direnişin yumuşak gücünün artmasına yol açan özelliklerden biri İslam İnkılabı ve İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın hedeflerinin kurtarıcı olmasıdır. Bu akımın boyutlarını analiz ederken direnişin 5 önemli stratejik hedefine değinmek gerekir. Birinci hedef, İslam dünyasında hak ve özgürlük arayışı ve peşinde olan tüm hareketler arası güç sinerjisi ve birlikteliği sağlamaktır. İkinci hedef, haklı, asil ve güçlü bir hareket çerçevesinde mücadele yöntemlerinde yaratıcılıkla birlikte direniş motivasyonunu güçlendirmektir. Üçüncü hedef ise mevcut durum ve koşullara yönelik Müslümanları bilinçlendirme ve kimlik kazandırmaktır. Direniş hareketi özellikle İslam toplulukları, mevcut siyasi ve toplumsal durum ve hüviyetleri ve de uluslararası düzenin haksızlığına yönelik bilinçlendirmeyi ve kendi güç ve kabiliyetlerini doğru anlamalarına katkı sağladı. Dördüncü hedef de Kudüs mücadelesinde en yüksek seviyede şekillenen Filistin işgali meselesinin tüm Müslümanlar tarafından yeniden okunması ve tanınmasıdır. Ve beşinci hedef ise İslam dünyasında gerçek İslam'ın çehresini tahrip ve tahrif etmeye çalışan sapkın gruplara karşı mücadele verilmesidir. Bu hedefler Kudüs Kılıcı Operasyonu'nda elde edilen zaferin büyük bir olay olduğunu gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Rusya'nın Amerika'nın yeni yaptırımlarına tepkisi üzerine. Beyaz Saray'ın Amerika ve Rusya liderleri arasında zirve organize etme açıklamalarından yankısı sürerken, Amerika'nın dün açıkladığı Kuzey Akım 2'ye yönelik yeni yaptırımlarını değerlendiren Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Washington'un bir şey söyleyip farklı bir şey yaptığı şeklinde tepki gösterdi. Amerika'nın önceki gün açıkladığı Kuzey Akım 2'ye yönelik yeni yaptırımlarını değerlendiren Kremlin sözcüsü Peskov, Washington'un tutarsız davrandığını dikkat çekerken, Beyaz Saray'dan Amerikan Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında zirve organizasyonuna ilişkin açıklamalar yapılırken bu adımın atılmasına da dikkat çekti. Son gelişmelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade eden Peskov, durumun yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Meslektaşlarımız her şeyi her zamanki gibi yapıyor, bir şey söylüyor, başka bir şey yapıyorlar dedi. Rus tarafı ayrıca Moskova'nın Amerika'nın yeni yaptırımları dikkate almadan bu projenin yapımı ve tamamlanmasına devam edeceğini kaydetti. Amerika Hazine Bakanlığı önceki gün Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinde de yer alan Rus şirket ve gemilere karşı yeni yaptırım kararı alındığını duyurmuş. Yeni yaptırım listesine Deniz Kurtarma Hizmeti Devlet Kurumu, Deniz Taşımacılık Hizmeti, Samara Isı Enerji Mülkiyet Fonu adlı Rus şirketlerinden yanı sıra Kuzey Akım 2'nin inşasında da yer alan 13 Rus gemisi dahil edilmişti. Amerika'nın yaptırımları ile ilgili ilginç husus, Kuzey Akım 2, boru hattı projesini inşa eden Alman Nord Stream 2 AG şirketi ve şirketi CEO'su Etias Warning, proje yönelik uygulanan yaptırımlardan muaf tutulmasıdır.
Amerika'da yeni başkan Joe Biden'in iktidara gelmesinden bu yana Washington yönetiminin Rusya'ya karşı politikası sertleşmiştir. Washington yönetiminin Rusya'ya karşı baskısının muhtelif boyutları bulunuyor ve muhtelif gerekçe ve bahanelerle Moskova'ya yaptırım uyguluyor. Ticari ve ekonomik alanda Biden yönetimi, önceki yönetim, Trump hükümeti gibi Rusya'nın Avrupa ile enerji alanında ilişkilerini geliştirmesine sert biçimde karşı çıkmıştır. Bu nedenle yakın gelecekte Washington ile Moskova arasında Avrupa'nın doğal gaz piyasasını ele geçirmek için kıyası bir mücadelenin yaşanacağı tahmin ediliyor. Amerika Başkanı 11 milyar dolarlık Kuzey Akımı 2 projesine karşı çıkmakta. Nitekim Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato Meclisi'nde yaptığı konuşmada bu projenin tamamlanmasını önlemek için elinden geleni yapmak için kararlı olduğunu söylemişti. Rusya Federasyon Konseyi üyelerinden Alexey Pushkov da Amerika'nın Kuzey Akımı 2 projesinde yer alan firma ve gemilere yönelik yaptırımlarına işaretle Washington'un bu girişimlerinin Amerika'nın Moskova ile yapıcı diyalogdan kaçındığını gösterdiğini kaydetti. Amerika, Barack Obama döneminden itibaren Rusya'dan Almanya'ya her yıl 55 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak Kuzey Akımı 2 boru hattının inşa edilmesine karşı çıkmakta. Trump yönetimi de aynı şekilde bu projeye karşı çıktı. Ve gelinen noktada Joe Biden yönetimi de projede yer alan Rus firmalarına yaptırım uyguladı. Uzmanlara göre Amerika, Kuzey Akımı 2 projesinin hayata geçmesiyle Rusya'nın Avrupa'daki etkinliğini artacağı ve bu ülkelerin Rusya'nın ucuz doğal gazına bağımlılığının ciddi şekilde artacağına inanıyor ve bu nedenle projenin tamamlanmasına karşı çıkmakta. Ancak Amerika'nın en önemli ülkesi, ancak Avrupa Birliği'nin en önemli ülkesi ve en büyük ekonomisi olan Almanya, Kuzey Akımı 2 projesinin tamamlanmasını yoğun şekilde istiyor ve defalarca Amerika'nın bu projeye karşı zorbaca yaklaşımını reddetmiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi
sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Şeyh Cerrah ve Harem-i Şerif'te patlayan gerilim üzerinden İsrail ve Filistinli Araplar arasında yaşanan açık çatışmanın en trajik sonucu bir kez daha yaşanan sivil kayıplar oldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Filistin tarafında yarısı kadın ve çocuklardan oluşan 200'den fazla can kaybı bırakırken Hamas ve diğer Filistinli grupların roketli saldırıları İsrail'de 12 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin de yaralanmasına yol açtı. Öte yandan Filistin'le ilgili Türkiye yetkililerinden çeşitli mesajlar gündeme yansımaktadır değerli dinleyiciler. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Şeyh Cerrah'ta olanlar ne yazık ki tüm dünya sessiz, sedasız, görmezden gelerek izliyor dedi. Şimdi böyle çeşitli mesajlar Türkiye tarafından gündeme yansırken Türkiye'nin politikaları da siyasi analistler tarafından eleştiriliyor sevgili dinleyiciler. Filistin'le ilgili izlediği politika şimdi daha çok İsrail ile olan ilişkiler bağlamında ele alınıp analiz ediliyor sevgili dinleyicilerimiz. Biz de bugün sohbetimizde bu konuyu tekrar başka bir açıdan ele alıp değerlendirmeye çalışacağız uzman konuğumuzla. Siyasi meseleler uzmanı Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte bugün. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi kimi Türkiye'deki Türk uzmanlar da Siyonist rejim tarafından kendi iç ve dışında hukuk tanımayan bir rejim olduğunu belirterek bu insan hakları meselesi olsun, adalet olsun, Filistinlilerin kendi haklarının ayaklar altına alındığını açıkça belirtiyorlar. Ama şimdi perde arkasına gelince Siyonist İsrail rejimiyle Türkiye hükümetinin ilişkileri çok dikkat çekici. Bunların ticari ve iktisadi boyutları, ekonomik boyutları hala gündemde farklı açılardan ele alınıp aslında araştırılıyor. Şimdi Türkiye yetkililerinin bu açıklamaları ne kadar samimi sizce, ne kadar gerçekçi olabilir? Bu konu hakkında bizi biraz bilgilendirirseniz memnun olurum efendim.
Dediğiniz gibi Filistin'de, hususen Gazze'de yaranan hadiseler, yani bir göç, insan etçisi, Filistinlilerin mazlum şehit olmaları, kadınların, çocukların hususen, təzə bir məsələdir. Yani Sahinisti İsrail rejimi yaranan gündən bu günə qədər həmişə hər il, bəlkə hər ay, bəzən olubdur ki, bəzi illərdə hər gün Filistinlilər həlak olublar, qurban olublar bu işğala və onlardan itkilər saysız, hesabsız əndazədədir. Belə olub ki, güya məsələn, elə dünyada Filistinlilər ölmək üçün xalq olunub, Yahudilər, İsraillər onları öldürələr, dünyada onları baxalar. Amma əgər bir səhinist, bir Yahudi olsa, dünya onda ayağa qalxır, onda insaniyyət xətərə düşür. Bu bir demək olar gedişat idi, hal indiyə qədər olub belə keçib, indi düzdür, dəyişir. Amma bu hadisənin qarşısında İslam dünyası həməşə müxalif olub, həməşə müsəlman millətlər və müsəlman dövlətlərin hamısı buna qarşı durublar indiyə qədər. Və təəssüf ilə ki, keçmişdə bəzi hadisələr baş veribdir ki, çox ibrət alıcıdır. Məsələn, ilk dönə ki, Misir İsraillərlə Camp David'də barışdı. O zaman müsəlman millətlər, müsəlman dövlətlər hamısı təcrid elədilər Misri və Misirlə əlaqələrini kəsdilər. Yəni, belə bir şərait var idi. Vəli təəssüf ilə o dövrdə, baxmayaraq ki, Türk xalqda 98% müsəlman olduğu üçün Türkiyənin xalqı, türklər hamısı Filistin xalqının kənarındaydılar, təəssüf eləyirdilər və bu məsələdən narahatdılar. Vəli Türk hükuməti, Türkiyə hükuməti, Türkiyə Cumhuriyyəti hükuməti yaranan gündən Səhnisti rejimi ilk müsəlman dövlətdir ki, rəsmiyyətə tanıyıb. Və keçmişdə də dərbə hükumətləri olan əsgərlərin bu ölkədə hökum sürdükləri, layiq hükumətlərin hökum sürdükləri dövrdə mən İranda, İrandan başqa ölkələrdə, Türkiyədə ya da Məkkədə həcc səfərlərində görürdüm ki, Türk xalqları bundan çox utanc duyurlar. Bundan ki, Türk dövləti həməşə İsrail ilə yaxın münasibəti var, müsəlman dövlətlərin içində təhdə dövlətdir ki, İsraili rəsmiyyətə tanıyır və ondan çox geniş əlaqələri var. Vəli onlar deyirdilər ki, bu hükumət dərbə hükumətidir, bu hükumət xalqın seçkisidir, bu hükuməti NATO yaradıb, Amerikanın əlaltı hükumətidir və bütün xalqı bundan bəri idi. Və bunu da qəbul olunurdu. Hətta o dövrdə şah rejimi ki, İranda hakim idi, bilirsiniz də şah rejimində əsasən onlar da İngiltərəlilər Rıza Şahı işə gətirdilər, sonra Məhməd Rıza Şahı Amerikalılar müsəddiq əleyhinə dərbə ilə iş üstə saxladılar, himayə elədilər. Vəli o dərbə hükuməti də, hətta şah rejimi də İranda, baxmayaraq gizlində də İsrail rejimi ilə münasibəti olsaydı, əşyarda münasibətin gizlədirdi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarlarının həyata keçməyin şah dönə-dönə istirdi İran şahı. Yəni şah dövründə də, baxmayaraq ki, Səhnisti rejim, İsrail rejimi Tehranda səfirdi qaçmışdı ki, bu devrimdən sonra Filistin xalqına verildi. Vəli İranın şah rejiminin də hətta İsraildə səfirdici yox idi. Amma Türkiyənin səfirdici var idi. Bu səfirdici davam tapıb, hətta son illərdə Sovet dağılandan da sonra Şərqərb bloku bir miqdar zəifləndikdən sonra da xüsusən AKP hökuməti ki, İslamçılıq iddiası eləyirlər, bunlar millətçilik iddiası eləyirlər, bunlar müstəqilçilik iddiası eləyirlər, insan haqları iddiası eləyirlər, xüsusən müsəlmanlar ədalət iddiası eləyirlər. Bu hökumətin dövründə də bu əlaqələrə davam tapır. Və bu çox təəccüblidir. Xüsusən o zaman təəccüblü oldu ki, müsəlman dövlətləri arasında təhcəddi müsəlman başçısı ki, İsraillər onun yaxasına rozet taxdılar, onu ən yahudilərin ən sevimli, ən istəyəni yahudilərin xeyirxahı tanıdılar, Erdoğan oldu. Bu hayal kırıklığına uğradı müsəlman millətlər. Bu çox çətin idi. Mən üçün çox həzm eləyənməzdi bir nəfər ki, Türkiyədə müstəqil bir xalqın içindən çıxmış bir lider olaraq çox ona məhəbbət bəsləyirdim o zamanlar. Və istəyirdim ki, bu səhilmisti İsrail rejiminin belə bir hərəkəti nədən baş verdi? Bəli, sonralıqda gördük ki, belə bu məsələ idamə tapdı. Yəni, baxmayaraq ki, Mərvərə cəmisi, Van Münit məsələsi, başqa məsələlər də oldu. Erdoğan İsrailə lehinə mövqe tutdu, dövlət hükumət danışdılar, qəzetələrdə yazdılar. Bəli, hükumətin əməli siyasəti, icraiyyatı konkret İsraillə münasibətlər, əlaqələr kəsilmədi və bəlkə tədavüm tapdı. Səfir olmasa da oldu, olsa da oldu. Həməşə bu əlaqə, bu eşq İsrailə, Türkiyə hökumətinin içində var, davam tapır, indi də var. Keçmişdə devrim dövründə hökumətlərin vasitəsi ilə bağlanan əmniyyəti, təhlükəsizlik, gizli əlaqələr, gizli servislər, casusluq, ziddi casusluq məsələlərdə əməkdaşlıqlar, bunların hamısı o zaman bağlanan hərbi əməkdaşlıqlar, müqavilələr, o zaman imzalanan sənədlər iki dövlət arasında heç birisi ləğv olunmayıbdır, götürülməyibdir. Yəni, indiyəndən işləmişik, deyələr, Kənanın evrin devrində, ondan sonra Edevit, ya başqaları, ya ondan qabaq, ondan sonra hər halda keçmişdə Amerikanın dəsturu ilə NATO-nun dəsturu ilə əskərlərin hükuməti və ya əskərlərin istəkləri əsasında İsraillə əməkdaşlıq müqavilələri sənədlər imzalanıb, indi bu götürülür. Bunlarda heç birisi olmayıbdır. Amma İsrail əleyhinə, əlbəttə ki, həm Cənab Erdoğan, həm hökumət adamlarının öbürsüləri də AKP partiyinin sədadlar, bol-bol danışırlar, bol-bol bunlar söz deyirlər, belə olsun, belə olsun, belə olsun, xub olsun, olsun, olmaz ki. Eləməklə olar, yapmaq lazımdır. Bir icraiyyət yapmaq lazımdır, bir kömək yapmaq lazımdır. Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz. O qədimdən deyiblər, ununla buna yağ gərək. İsraillərimiz müxalifik. Filistindən himayət eləyik. Bu himayət belə danışmaqla olmaz ki.
Dəyərli dinləyicilər, bugünkü söhbətimizdə siyasi analiz Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə konuştuk. Bugünkü söhbətimizdə Türkiyənin Filistin politikası ilə ilgili analizlər sizlərlə paylaşdıq. Reportajımız biraz uzun sürdüyü üçün söhbətimizdə yarın qaldığımız yerdən devam edəcəyiz. Bugünkü söhbətimizdə də son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.com olan internet sitəmizə də başvura biləcəyinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək, hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İslam-İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi'nin direnişin zaferinin işgalci siyonistler için büyük bir ders olduğunu vurgulaması, İslamiran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Reis'in mazlum Filistin halkının bir kez daha büyük bir sınavda başarı kazandığını söylemesi gibi haberleri yer verilirken, Kudüs gazetesinde Filistin direnişinin işgalci Siyonistlere karşı zaferi ile ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslamiran Cumhurbaşkanlığına bağlı Filistin Milletinin İslam İnkılabına Destek Komitesi, Filistin direnişinin Siyonist rejim İsrail'le 12 günlük savaşta zafer kazanması dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında bu zaferden büyük fetih şeklinde söz etti. İslamiran Cumhurbaşkanlığına bağlı Filistin Milletinin İslam İnkılabına Destek Komitesi, cumartesi günü yayımladığı mesajda Filistinli cesur gençlerin zalim Siyonist rejimle 12 günlük savaşta bu rejime önceki yenilgilerin devamında yeni bir yenilgi daha dayattığını, bu savaş Filistin direnişinin sahada bebek katili Siyonist rejimin saldırıları, cinayetleri ve çocukları katletmesine karşı zaferle sonuçlandığını ve haklı olarak bu zaferden büyük fetih olarak yad etmek gerektiğini vurguladı. İslamiran Cumhurbaşkanlığına bağlı Filistin Milletinin İslam İnkılabına Destek Komitesi mesajın devamında Filistin Milletinin direnişi ve Filistin direnişinin cesareti ve gücü bir kez daha cani rejim İsrail'in hedeflerine ulaşmasına mani olduğunu kaydetti. İslamiran Cumhurbaşkanlığına bağlı Filistin Milletinin İslam İnkılabına Destek Komitesi mesajında ayrıca bugün Siyonist rejim en kötü şartların altında bulunduğunu ve Batı Asya bölgesinde camdan bir ev misali en kırılgan konumlardan biri olduğunu belirtti.
İtilat gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin direniş komutanlarını telefondan arayarak Muhafızlar Ordusu'nun gaspçı İsrail çökünceye dek Filistin milletinin yanında olacağını vurgulaması, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Tahran temsilcisi Halid Kaddumi'nin direnişin Filistin işgaline son vermeden yerinde durmayacağını söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Hemşeri gazetesinde Nüceba İslami Direniş Hareketi Genel Sekreterinin Filistin direnişi ile ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Nüceba İslami Direniş Hareketi Genel Sekreteri Gazze'de sağlanan ateşkesle ilgili olarak yayınladığı Twitter mesajında, Kudüs Kılıcı operasyonu olarak bilinen Siyonist rejime karşı savaşta kazandığı zaferden dolayı Filistin İslami Direnişi'ni tebrik etti. Nüceba İslami Direniş Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem El-Kabi, Twitter mesajında Muhammed Suresinin 7. ayeti olan "Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır" ayetine dayanarak şunları yazdı. "Yaşanan son zafer ve başarılardan dolayı Allah'a şükürler olsun. Filistin halkını, dünyanın tüm özgür insanları, İslami direnişi ve destekçilerini bu kesin ve kararlı zaferden dolayı kutluyorum." Şeyh Ekrem El-Kabi mesajının devamında İsra suresinin 8. ayetine değinerek Siyonist düşmana kinayete bulundu ve şunları söyledi. "Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de cezayı tekrarlarız."
Cami Cam gazetesinde İranlı milletvekilinin Filistin gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Hüseyin Nuşabadi, İran'ın Filistin milletini destekleyenlerin yanında yer aldığını vurguladı. Filistin direnişinin korsan İsrail'e karşı kazandığı zaferin ardından bir açıklama yapan İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Hüseyin Nuşabadi, Filistin meselesini bir kavmin veya ülkenin meselesi olmadığını, Filistin'e yardım etmek, İslam dünyasına yardım etmek olduğunu, İran İslam Cumhuriyeti'nin açıkça Filistin milletini destekleyenlerin yanında yer aldığını ilan ettiğini belirtti. Filistinlilerin İsrail'e karşı zaferi İran'ın bu rejime karşı zaferi sayıldığını kaydeden Nushabadi, bölgede nihai çözümün kanser tümörü İsrail'in yok olmasından ibaret olduğunu da sözlerine ekledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parslı'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parslı'da Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parslı'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'la ilgili en önemli gelişmeleri irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi geçen haftaki en önemli gelişmeleri ele alacağız.
Bültenimizde İran ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
İslam İnkılabı rehberinin 11 günlük Gazze Savaşı'ndaki Filistin direnişinin zaferini kutlaması,
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Filistin zaferini kutlaması,
Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'e karşı bildiri yayınlamasını önlemesi,
Filistin'e direniş gruplarının İslam İnkılabı liderine direnişe verdiği desteklerden dolayı teşekkür mektubu göndermesi
ve Viyana'da 4. tur Bertram nükleer müzakereleri.
Geçen haftaki bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi Filistin direnişinin terör rejimi İsrail karşısındaki zaferini kutladı. Ayetullah Hamene yayınladığı mesajda birkaç günlük sınav Filistin halkını yüceltti. Vahşi ve kurt kılıklı düşman Filistin'in tek yürek olarak kıyamı karşısında çaresiz olarak kaldığını doğru anlamasını ve kavramasını sağladı dedi.
İslam İnkılabı rehberi sözlerine şunları da ekledi. Kudüs, Gazze, 1948 toprakları ve kampların işbirliği sınavı ve Filistinlilerin gelecekte ne yapmaları gerektiğini gösterdi. Bu 12 günde cani Siyonist rejim özellikle Gazze'de büyük cinayetler işledi ve fiilen Filistinliler karşısında aciz kalarak tüm dünyanın tepkisine çekecek, utanç verici davrandığını gösterdi. Bu davranışlar hem Siyonist rejimi hem de destekçisi Batılı ülkeleri aleyhine nefreti daha da alevlendirmekte. Hem cinayetlere devam hem de ateşkes isteme Siyonistlerin hezimetiydi ve sonunda çaresiz olarak hezimeti kabullendi, dedi.
Siyonist rejimin bundan dolayı da zayıflayacağı, karşısında Filistinlilerin her gün daha da güçleneceğini ifade eden Ayetullah Hamene'yi, Filistin halkının Siyonist rejim zorbalıkları karşısında hazır olmasına vurgu yaptı. İslam dünyasının Filistin meselesi karşısında dini görevinin olduğunu ifade eden İslam İnkılabı rehberi, İslam ülkelerinde Filistin milletine destek vermek için sadakatli ve samimi şekilde meydana gelmelerini istedi. Ayetullah Hamene'yi Filistin milletine askeri ve mali yönden destek verilmesini isteyerek bunun milletlerin siyasi ve dini görevi olduğunu ifade etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Filistin İslami Direnişi'nin Siyonist rejimin son zamanlardaki cinayetlere ve provokasyonlara karşısında kazandığı büyük zaferden dolayı yazılı bir açıklama yayınladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı açıklamada İsrail'e karşı Kudüs'ün kılıcı operasyonunun intifadanın sahadaki üstünlüğünü ve denklemlerin Filistinli grupların lehine değiştiğini gösterdiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi. Siyonist rejimin tek taraflı ateşkes talebine yol açan Filistinli savaşçıların 11 günlük savaşı, her şeyden daha çok vur-kaç dönemi, evlerin yıkılması ve mazlum ve savunmasız Filistin halkının yerlerinden edilme döneminin sona erdiğini gösterdi. Kudüs'ten Gazze'ye, Batı Şeria'dan Akdeniz kıyılarına ve işgal altındaki toprakların en kuzey bölgelerine kadar ittihat içinde güçlü ve kararlı bir şekilde atalarının kalan toprakların yeniden ele geçirilmesi ve gaspçı işgalcilerin sürülmesini isteyen bu kutsal toprakların ana sahiplerinin iradesini göstergesidir.
Kudüs'ün kılıcı operasyonu Filistin intifadasının bugün demir kubbe sistemini kolayca geçtiğini gösteriyor. Artık Siyonistlerin korku içinde ve sığınaklara kaçma gölgesinde yaşamasının zamanı gelmiştir. Filistin intifadası artık direniş cephesinin desteği ve Şehit Kasım Süleymani Mektebi'nden aldığı derslerle iman, azim ve cesaretle işgalci Siyonistlere ters göç dayatmak için her geçen gün daha cadırıcı kapasite ve koşullar sağlamaktadır.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir kez daha Amerika'nın sabotajları ve engellemelerinden dolayı Siyonist rejim İsrail'in Filistinlilere karşı cinayetleri kınamakta başarısız kaldı. Güvenlik Konseyi'nin Filistin ve Gazze'deki gelişmelerle ilgili sanal toplantısı geçen pazar günü hiçbir somut sonuç alınmadan sona ermişti. Siyonist rejim ile Filistin direniş grupları arasındaki çatışmayı tartışmak üzere Çin, Norveç ve Tunus'un talebi üzerine düzenlenen toplantı, konseyin bir haftada aynı konu üzerindeki üçüncü toplantısıydı. Önceki iki toplantı, Amerika'nın engellemeleri ve İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetini kınamasını önlemesi yüzünden ortak bir açıklama yapılmadan sona ermişti.
İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Sekreteri Ali Bakeri Kene, geçen hafta İtalya, Suriye, Pakistan, Bahreyn, Filistin, Irak ve Yemenli insan hakları aktivistlerin katılımı ile geçen hafta düzenlenen Filistin Hamisi Gençler Uluslararası Konferansı'nda Amerika'nın Filistin milletinin haklarına insanlık dışı davranışlarına değinirken şöyle bir açıklamada bulundu. Amerika rejiminin Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi tarafından yayınlanacak bildiriyi veto etmesi, pratikte insan haklarının vetosu ve dünya geleninde en küsa insan hakları iddiacısının da insan ve hakları ile alay etmesi anlamına gelir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Mecid Tahterevanchi de Güvenlik Konseyi oturumunda Güvenlik Konseyi'nin uzun süre bu gibi cinayetler, tehditler ve saldırganlık karşısında sessiz kalmasının nedeni hususunda şöyle dedi. Cevap nettir. Çünkü Amerika, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak ister demokratlar ister cumhuriyetçiler döneminde sistematik olarak Siyonist rejimi Güvenlik Konseyi girişimlerine karşı korumaktadır. Şimdiye dek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'e karşı 44 karar taslağı veto edilmiştir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Dünya Kudüs Günü dolayısıyla televizyondan yaptıkları konuşmada direniş güçlerinin nitelik ve nicelik açısından gelişine değinerek işgal altındaki topraklarda güç dengesinin değişmesinin İslam alimliğine olduklarına da vurgu yaptılar.
İslam İnkılabı rehberi Filistin'in geleceğinin belirlenmesini iki önemli belirleyici faktörün olduğuna değinerek, bu faktörlerin ilkinin ve daha önemlisinin Filistin topraklarında direnişin devam etmesi ve cihat ve şehadet hattının güçlendirilmesi olduğunu, ikinci faktörün de Müslüman milletler ve devletlerin Filistinli mücahitleri desteklemesi olduğunu vurguladılar.
Bu bağlamda İran'ın adalet talep tutumlarını takdir etmek adına Filistinli direniş grupları ve hareketleri ayrı ayrı mektupları İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'ye göndererek Kudüs günü konuşmalarından dolayı teşekkürlerini ilettiler. Aslında Filistin'de istikrarlı güvenlik ve barışın sağlanması için İslam İnkılabı liderinin söylediği gibi mültecilerin evlerine geri dönmesi ve Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar dahil asıl Filistinlilerin topluca karar vermesi gerekiyor. Muhterem dinleyiciler, şimdi de konu hakkında siyasi analiz Sayın Sadık Çelik'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Genel olarak baktığımız zaman İslam coğrafyasında çok cılız sesler çıkıyor. Hatta Körfez rejimleri, Körfez Arap rejimlerinin inanılmaz bir suskunluk içerisinde olayları seyrettiğini görüyoruz. Fakat Batı dünyası, Amerika, işte yakın zamanda Avusturya'dan, işte Almanya'dan açıklamaları gördüğümüzde bilakis Siyonist rejime desteklerini ishar ediyorlar, desteklerini belirtiyorlar. Şimdi şunu bizim iyi anlamamız gerekiyor ki Siyonist rejim asla ve kata işte basit kınamalarla Birleşmiş Milletler düzeyinde olsun, uluslararası işte diplomatik kanallarla bu tip cinayetlerini, saldırılarını durduracak değil. Biz 1947'den bu yana Filistin coğrafyasına baktığımız zaman Siyonist rejimin kademeli işgal politikasını bilinçli ve sistematik olarak görüyoruz. Asla ve kata Siyonist rejim, İsrail gasip rejimi hiçbir zaman vermiş olduğu sözlere ve anlaşmalara riayet etmedi. Biz Siyonist rejimin asla diplomatik yollarla yapmış olduğu işgallerden, işgal etmiş olduğu topraklardan geri çıkacağını sanmıyorum. Çünkü Siyonist rejimin anladığı tek bir dil vardır, direniş dilidir. Bu noktada şunları eklemek istiyorum ben. Bunun çok da önemli olduğunu düşünüyorum. İran İslam Cumhuriyeti 1979'dan sonra İslami temeller üzerine kurmuş olduğu bir cumhuriyet var, bir yönetim var. Bu yönetim geldiği günden beri Filistin davasını, Kudüs davasını öncel ana gündemine almış ve ümmetin davası olarak görmüştür. Bakın bu çok önemlidir ve Kudüs gücü seriyelerini, Kudüs ordusunu kurarak Kudüs'e karşı duyarlılığını ortaya koymuştur. Yani fiili anlamda ortaya koymuştur. Bakın işte 40 çeşitli işte platformlarda kınamalarla işte çeşitli tepkilerle Filistin davasını savunmamıştır. Bilakis sahada direnişe her türlü desteği ki artık silah desteğini de verdiğinde inkar etmiyor ve bunu açıktan da beyan ediyor İslam Cumhuriyeti. Ben bu modelin, bu anlayışın diğer İslam ülkelerine de örnek olması gerektiğine inanıyorum. Yani bugün acil eylem plan ortaya konulması lazım. İslam ülkelerinin yöneticileri, idarecileri, halkları baskı yapmalıdır idarecilerine. Halkları baskı yapmalıdır. Kudüs davası, yani Mescid-i Aksa'nın hayatiyeti ortadadır. Bugün Mescid-i Aksa büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla Müslümanlar artık burada kendi idarecilerinden efendim birkaç tane affedersiniz kıytırık böyle cümlelerle geçiştirmelerini bekleyemezler Siyonist işgal rejiminin yapmış olduğu bu taarruzları, cinayetleri. Bilakis baskı yapmalıdır. Kendi yönetimlerine, yani Siyonist rejime fiili bir baskı uygulanması gerekir. Askeri bir platformların, askeri seçeneklerin gözden geçirilmesi gerekir. Yani İslam ümmetinin Filistin, Kudüs davası İslam ümmetinin ana asli davasıdır. Ben geçemez ilk kıblemizdir bizim Mescid-i Aksa. Dolayısıyla çok diplomatik tepkilerle sonuç alabileceğimiz bir mecrada değildir bu durum.
Sayın Sadık Çelik'e görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Nükleer müzakerelerin dördüncü tur görüşmeleri siyasi ve uzmanlar düzeyinde iki hafta yürütülen sıkı müzakerelerin ardından çarşamba gecesi Viyana'da sona erdi. ve müzakereci heyetleri fikir tatilinde için başkentlerine geri döndüler. Viyana müzakerelerinin gündemi Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı Bercam nükleer anlaşmaya geri dönmektir. Fakat bunun tek yolu ise uyguladığı tüm yaptırımları iptal etmek ve ardından doğruluğunun İran tarafından onaylanmasıdır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Viyana'da 4. tur görüşmelerinin ardından yürütülen nükleer müzakerelerde olumlu ilerlemeler sağlandığını fakat nihai sonuca ulaşıldığının söylenemeyeceğini belirtti. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Abbas Irakçı, Bercan nükleer anlaşmayı ihya çerçevesi ve yapısının belli olduğunu işaretle Amerika'nın önce tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini ve bu konunun doğruluğu ispatlanınca İran'ın da Bercam Anlaşması'ndaki taahhütlerine geri döneceğini ifade etti.
Irakçı çözülmesi gereken bazı önemli sorunlar var ve şimdi son istişareler için başkentlerimize döneceğiz ve ardından müzakereler devam edecektir. Bir sonraki görüşmelerde bahsettiğim sorunlarla ilgili bir sonuca varılmasını umuyoruz dedi.
İran İslam Cumhuriyeti açısından müzakerelerdeki temel konu tüm yaptırımların iptal edilmesi ve bu sürecin doğrulanmasıdır. Bu şartların sağlanması halinde yani yaptırımların tamamen kaldırılması ve bu sürecin doğrulanması halinde İran İslam Cumhuriyeti Bercam nükleer anlaşması çerçevesindeki taahhütlerine geri dönmeye hazırdır.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli dizi sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
2,5 milyon Amerikalı'nın işsizlik maaşının kesilmesi,
yakıt kıtlığı ve benzin fiyatının artması,
koronavirüsün kadınların işlerini kaybetmesindeki olumsuz etkisi
ve Amerika'nın İsrail'e silah satma kararı ve demokratların buna karşı çıkması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerikalı Cumhuriyetçi temsilcilerin koronavirüs döneminde işsizlik maaşlarına karşı çıkması ile bu ülkede 2,5 milyon kişinin gelir kaynaklarını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Demokrat Biden hükümetinin bu alandaki siyasetlerine karşı olan Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, koronavirüs hastalığının bu ülkede düşüşe geçmesi ve aşılanma sürecinin hızlanması ile koronavirüs döneminde işsizlik sigortalarından yararlananların artık işe dönmeleri gerektiğini ve işsizlik maaşlarının kesilmesi gerektiğini savunuyorlar. Böylece yaklaşık 2,5 milyon Amerikalı'nın gelir kaynaklarını kaybedeceği söylenmelidir.
Güney Carolina'nın Cumhuriyetçi Valisi Henry McMaster ise bu hususta şöyle diyor. korona salgınının zirvesinde işlerini kaybedenler için kısa vadeli bir ödenek olması gereken maaş artık tehlikeli bir hak haline gelmiştir. Amerika'da işsizlik maaşı eyaletten eyalete değişiyor. Ancak genel olarak maaşın rakamı haftada 230 ila 820 dolar arasında değişiyor. Amerika'daki ekonomik durumu iyileştirme sürecinin başlaması nedeniyle birçok şirket faaliyetlerini artırmak için ciddi bir iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Ancak aktif nüfusun bir kısmı işsizlik maaşını bedavaya aldıkları için iş kabul etmeye istekli değiller. Böylece şirketler ve fabrikalar iş gücü temini ve işçi temininde sorunlarla karşı karşıyadır. Missouri, Alaska, Batı Virginia, Indiana ve Georgia dahil olmak üzere 27 Cumhuriyetçi eyaletten 21'inin valilere bu yardımların kesilmesi çağrısında bulundu.
Sonuç olarak program kapsamındaki 16 milyon kişiden yaklaşık 2,5 milyon işsiz, yaşadıkları eyalete bağlı olarak Haziran veya Temmuz aylarından itibaren artık işsizlik yardım maaşı almayacaktır. Güney Carolina Hukuki Adalet Merkezi Müdürü Sue Berkowitz, planın yıkıcı etkileri konusunda uyarılarda bulundu. Artık kiralarını veya faturalarını ödemeyenlere atıfta bulunan Berkowitz şöyle bir değerlendirmede bulundu. Bu plan gelir istikrarını kaybedenler üzerinde çok büyük bir olumsuz etkisi olacak. Bu ödeneğin geri çekilmesi özellikle çocuklar için zararlı olacaktır.
Geçen hafta bir şantaj ve fidye saldırısının ardından Amerika'daki en büyük yakıt boru hattı olan Colonial Pipeline yakıt boru hattının kapatılmasının ardından Amerika benzin perakende fiyatları 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve birçok benzin istasyonu hala faaliyete başlamadı. Siber saldırı nedeniyle 5500 millik boru hattının kapanması nedeniyle milyonlarca varil benzin, mazot ve jet yakıtının Texas eyaletinden doğu kıyısına transferi engellendi. Yaz seyahatlerinin başlaması ve artan yakıt talebiyle birlikte bu durum ciddi sorunlara da yol açtı. Güneydoğu Amerika bölgesinde neredeyse rafineri olmadığı için boru hattına yapılan hacker saldırısından en fazla zarar da bu bölgeye gitti.
Amerika Otomobil Derneği'ne göre benzin fiyatları galon başına pazartesi günü Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 3045 dolara ulaştı. Biden'in Enerji Bakanı Jennifer Granholm daha önce ülkenin en büyük boru hattının yakında normal faaliyetlerine başlayacağını belirtmişti. Wall Street Journal çarşamba akşamı Colonial Pipeline CEO'su Joseph Blount'un siber saldırılardan kurtulmak için bilgisayar korsanlarına fidye olarak 4,5 milyon dolar ödediğini açıkladığını belirtti. Blount bu şantaj parasını şöyle savundu. Bunu ülke için yaptık. Bilgisayar korsanlarına fidye ödemenin çok tartışmalı bir karar olduğunu kabul ediyorum. Ancak bu siber saldırının ülkedeki akaryakıt transfer sürecine etkisi göz önüne alındığında bu atılması gereken bir adımdı.
Amerika'da yaşanan korona salgını okullar ve restoranlar gibi merkezlerin kapanmasına ve birçok iş fırsatının ortadan kalkmasına yol açarak Amerika'da daha fazla kadının işsiz kalmasına neden oldu. Amerika'da kadınlar daha çok zarar gördüler. Adi bir maaş ve daha iyi çalışma koşulları elde etmekte de hep sorun yaşayan Amerikan kadınlar koronadan dolayı daha çok işsiz kaldı.
Şimdi de koronavirüsün düşüşe geçmesiyle çoğu Amerikalı mağazası ve restoranında işçi ve eleman arama afişleri görülmektedir. Aslında bu ilanlar iş gücün eksikliğine değil, Amerikan halkının ve iş gücünün düşük ücretler ve zor çalışma koşulları nedeniyle çalışmaya isteksiz olduğunu gösteriyor. Kadınlar restoran personelinin %82'sini oluşturuyor. Amerika gıda ve hizmet sektöründe kadınlar iş gücünün temel dayanağıdır. Ancak çoğu cinsel taciz ve çok zor çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalmıştır.
Aslında koronavirüs salgını yalnızca Amerika'daki çalışan kadınların daha önce de var olan sorunlarını ortaya çıkardı. Amerika'da asgari ücret saatte yaklaşık 7 dolar olmasına rağmen gerçek şu ki çoğu restoran ve servis çalışanları saatte yalnızca yaklaşık 2.13 dolar kazanıyor. Bu koşullar altında bu sektörde çalışmak isteyenlerin sayısı zor ve düşük ücretler yüzünden azdır. Ancak yine de en çok kadınlar daha az iş fırsata sahip oldukları için bu zorluğa katlanmak zorunda kalırlar.
Amerika'nın Siyonist rejimi 12 günlük savaşta Filistinlilere karşı havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılarda yaptığı tüm cinayetlere rağmen verdiği destekler Amerika içinde ve Kongresi'nde bile Biden hükümetine yönelik eleştirileri arttırmıştır. Bu doğrultuda Demokrat üye Alexandria Ocasio-Cortez liderliğindeki Temsilciler Meclisi'nden bir grup, çarşamba günü Siyonist rejim İsrail ile yapılan 735 milyon dolarlık silah sözleşmesini önlemek için bir taslak sundular.
Politico sitesinin bildirdiğine göre Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, İlham Omar ve Mark Fokan gibi diğer demokrat temsilcileriyle beraber bilinçli ve kasıtlı olarak Gazze Şeridi halkına yönelik ölümcül saldırılarını devam ettiren İsrail'e silah satışlarını engellemek istiyor. Biden hükümeti silah satışlarını Kongre'ye bildirmek zorundadır. Gerçi resmi bilgiler genellikle resmi belgenin imzalanmasının ardından Kongre'ye sunulur. Resmi bildirilerin ardından yasaları belirleyen temsilciler 20 gün içerisinde zorunlu olmayan bir karar çıkartarak bu silah satışına karşı çıkıp çıkmayacaklarını bildirebilirler. Böylece Kongre bile Siyonist rejim İsrail'e silah satışlarına karşı çıksa bile bu durum Tel Aviv'e silah satışı sözleşmesini iptal edecek güçte olmayacaktır.
Bununla birlikte Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki bu önde gelen demokrat temsilcilerinin yeni Amerika-İsrail silah anlaşmasının uygulanmasını engellemeye çabaları, Amerika yönetim düzeyinde bile Siyonist rejim İsrail'e yönelik tutum ve destek söyleminde bir değişikliğin işaretidir. Amerika'da Filistin sorununa yönelik tutumlar değişiyor gibi görünüyor. Bunun göstergesi ise Amerika Kongresi'nin yaklaşık 140 kadar demokrat üyenin Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridine karşı acımasız savaşını ve saldırılarını sona erdirmek için Biden'dan kararlı adımlar atmasını isteyen mektubu imzalamalarıdır.
Gazze şeridinde ateşkes sağlanmadığı takdirde meydana gelebilecek bir insani felaket uyarısında bulunan bu temsilciler, bu mektuplarında şu ifadelere de yer vermişlerdi. Şimdiye dek birçok insan hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri bu şiddet karşısında acilen harekete geçmezse daha fazla insan ölecek. Mektup, Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Siyonist rejim Dışişleri Bakanı Benny Gantz'a telefon edip bu savaşta Washington'un Tel Aviv'in işgaline verdiği desteğin altını çizdiği sırada yayımladı.
Demokratların bu alandaki çabaları da Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşılaşmıştır. Cumhuriyetçi senatör lideri Mitch McConnell, Demokratların Siyonistler ve Filistinliler arasında ateşkes çağrısına karşı çıkılması için Biden'den talepte bulundu. Gazeteci ve siyasi uzman William Roberts ise şöyle diyor. Amerika'nın İsrail'i desteklemeleri, İsrail yanlısı lobilerin Amerika'daki çalışmalarından kaynaklanıyor. Bu durum hükümetlerin değişim sloganı ile ortadan kaldırılmayacaktır.
Biden yönetiminin söylemi ve insan haklarını destekleme iddiaları ve hatta bu bahane altında Rusya ve Çin'e yaptırım uygulaması göz önüne alındığında Filistin yanlısı aktivistler şimdi de Biden yönetimini suçluyor. Amerika'nın bazı ülkelerde gerçekten insan hakları istiyorsa Filistin'e de dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Aslında Çin ve Rusya gibi ülkeleri insani meseleler üzerinden baskı altında bırakan Amerika hiç de insani kaygılar taşımamaktadır. Eğer Amerika bu ülkelere karşı siyasi amaç gütmüyorsa o zaman Filistinlilerin haklarına da dikkat etmeli ve İsrail'in işlediği cinayetlere desteklemekten vazgeçmelidir. Ancak gerçek hep farklı olmuştur. Beyaz Saray'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı son telefon görüşmesinde Biden'in kendisine İsrail saldırılarına bir an önce son vermesi ve ateşkes ilan etmesi yönündeki sert tepkileri de dahil olmak üzere tüm iddialarına rağmen pratikte Washington'un Tel Aviv'e çok yönlü desteği devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98...